أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta başörtüsü ve örtünme konusu üzerinde durmuştuk. Orada ziynet kelimesi anlatılmıştı. Başörtüsü ile cilbab arasındaki farkları göstermeye çalışmıştık. Ama ferç kelimesi kalmıştı. Bugün ziynet kelimesiyle alakalı yeterli açıklama yapamadığımız için geçen hafta, bugünkü dersimizde asıl yoğunluk ferç ve ziynet kelimeleri üzerinde olacak. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu konunun nasıl anlatıldığını hep birlikte görmeye çalışacağız. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim ayetlerinin birbirini ne kadar ayrıntılı bir şekilde açıkladığını da göreceğiz. Müslümanların Kur'an'da ne kadar uzak olduklarını da görmüş olacağız bir kere daha. Ve maalesef İslam aleminde kadın konusu en fazla tarih boyunca istismar edilen bir konu. Hatta aile konusu, yani kadını tek başına düşünmek yeterli olmuyor. Aile konusu ciddi anlamda istismar edilmiş olan bir konudur. Bunu bugün onun örtünmeyle ilgili kısmını göreceğiz. Şimdi bir kere biliyorsunuz bu din fıtrattır. Fıtrat ne demek? İşte Allah'ın tabiatta yarattığı kanun ve kuralların insan hayatında uygulanmasıdır. Yani sıradan hangi canlıya bakarsanız bakın, dişinin yapısı ile erkeğin yapısı aynı değildir. Ve dişilerde mutlaka bir koruma vardır. Erkekler onlar gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman Allahü Teala kadınlar için muhsana kelimesini kullanıyor ki bunun üzerinde duracağız daha fazla. Muhsana demek kale gibi korunmuş demektir. Kale gibi korunmuş. Ama muhsin var, erkekle ilgili kendisini koruyan demek. Şimdi biliyorsunuz şeyler, kadın erkek arasındaki ilişkiler ancak nikahlı bir şekilde olursa birliktelik Cenab-ı Hak tarafından kabul ediliyor. Ama işte gerek Türkiye'de gerek diğer ülkelerde nikahsız ilişkiler de oldukça yaygın. Ama nikahsız ilişkide erkek zevkini alıp gidiyor ama kadın başına bin bir türlü sıkıntı alıyor, hamile kalıyor. Arkasından sonu gelmez sıkıntılar peş peşe. Şimdi onun için Allahü Teala kadını kendisi koruma altına almış, sistemini ona göre yaratmış ve ona göre bir şey yapmış. Ve kadının giysisi ile erkeğin giysisi ister istemez farklıdır. İşte şu anda bir yayın yapıyoruz. Biliyorsunuz Allah her şeyi çift yarattığı için bu yayında işte bir pozitif ve negatif uçlar var. Yani bir elektrik taşıyan uç var, bir de elektriksiz olan uç var. Bu elektriğin gelmesi için. İşte birisine erkek kablo deniyor, birisine dişi kablo deniyor. Dişi kablo bütün yükü taşır ve dişi kablonun çevresi içindeki yükün gücüyle orantılı olarak son derece korunaklı olur. Erkek kablo hiç önemli değil. Açıktan da gidebilir. Herhangi bir sıkıntısı olmaz. Erkek kablo ile dişi kablo arasında bir elektrik şey olsa, irtibatı olsa ona kontak denir ve sistemi tümüyle bozar. İşte ondan dolayı biz mesela dişi kabloyu ciddi manada koruma altına almak zorundayız. Aksi takdirde sistem çöker. Şeyde Allahü Teala da mesela kadını bu açıdan Yani toplumun en temel şeyi. Mesela o erkek kablo olmasa, pardon, dişi kablo olmasa erkek kablo beş para etmez. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü tüm yükü o taşır. Efendim şeyler, topraklamalar dişi kablo için yapılır, erkek kablo için değil. Ondan dolayı yani şeyde de aile yapısında da bütün bunlar var ama onlara girmeyeceğiz. Bugün bu kadar önemli olan bir konunun Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldığını görmeye çalışacağız. Şimdi geçen haftayı kısaca bir hatırlamış olalım. Nur suresinin 31. ayetinde Allah-u Teala, yani geçen hafta şeye ferç kelimesi, ferçlerin korunması kelimesi üzerinde durmamıştık. Onun için ona daha sonra dokunacağız. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, mümin kadınlara söyle, gözlerine hakim olsunlar, öyle tercüme etmekte fayda var. Ve ferçlerini korusunlar. Ziynetlerini açmasınlar, gözüken kısım hariç. Başörtülerini de yakalarının üzerine vursunlar. Yaka dendiği zaman işte şu gömleğin yakası dedik mi herkes böyle anlar. Arapçada da öyledir yani. Şurası da yaka olarak, yani göğüs yırtmacı da yaka olarak anlaşılır. Yakalarının üzerine vursunlar diyor. Bir de aynı konuda ikinci bir ayet var. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu bir sistem var. Her konuda en az iki tane ayet vardır. Birisinde konuyu özet olarak anlatır, diğerinde biraz ayrıntı verir. Başörtüsüyle ilgili olarak da Ahzab suresi 59. ayette şöyle bir ifade var. Diyor ki Allah-u Teala burada Ya eyyühennebi, Nebimize hitaben söylüyor. Kulli ezvacik, eşlerine söyle. Ve benatik, kızlarına. Ve nisail müminin, ve müminlerin kadınlarına söyle. Şimdi burada az önce müminler içindi. Yani mümin kadınlara söyleydi. Kullil müminat. Burada biraz ayrıntı verdi. Müminli kadınlar dediğimiz zaman insanların zihninde tabii ki Resulullah'ın eşi ve kızlarının çok özel bir yeri vardır. Mesela hemen aklınıza geldi. Resulullah'ın eşleri müminlerin anneleridir değil mi? Onların örtünmelerine gerek var mı bizim anladığımız manada? Ama değil. Burada Allah-u Teala diyor ki ey Nebi, eşlerine söyle. Kızlarına da İşte Fatma, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, kızlarına, başka ve nisa-il müminin ve müminen kadınlarına da söyle. O zaman hepsi aynı kategoride, birinin diğerinden farkı yok. Yudnîn aleyhine min celâbîbihinne. Cilbaplarının bir kısmını üstlerine iyice yaklaştırsınlar. İdina, yaklaştırma anlamına geliyor. Yudnîne yaklaştırsınlar, üzerlerine yaklaştırsınlar. Şimdi bu cilbap kelimesi mesela bugünkü çarşaf manasında kullanılır. İşte söyle çarşaflarını giysinler diye anlam verip çarşaf giymeyi farz sayanlar vardır. Halbuki bu çarşaf, yani şu anda giyilen çarşaf 19. asırda Malta'dan gelmiştir Türkiye'ye. Ve ben o zamanki belgelerde görmüştüm. Yani şu anda nerede derseniz aklıma gelmez de yani o zamanki yayınlarda görmüştüm. Şikayet ediyorlar. Ya bu kadınlar çarşaf diye bir şey uydurmuşlar. Erkekleri yoldan çıkaracaklar. Niye? Çünkü çarşaf vücudun bütün hatlarını belli eder. Yukarıdan aşağıya bu şey yapar. Ama daha sonra çarşaf böyle bir hale geldi ki ayetin emri oldu. Halbuki o zamana kadar hiç İslam aleminde çarşaf diye bir şey bilinmezdi 19. asrın ortalarına kadar. Malta'dan gelmiştir bu. Şimdi işte cilbap değişik şekillerde anlaşılıyor. Efendim işte burka deniyor. Mesela Afganistan'da baştan aşağıya örtüyorlar. Burada Afganistan'dan gelen bir kardeşimiz var ama burkasını getirmemiş. Getirseydi gösterirdik size. Sadece birkaç tane böyle delik var oradan. Gözleri dışarıdan göz falan gözükmüyor. Oradan o dışarıyı görerek yürüyor. Hacca gidenler, umreye gidenler görmüşlerdir. İşte şöyle sadece gözleri gözüken vardır. Gözlerin gözükmesine de müsaade edilmez. Tamamen bu cilbap kelimesinden hareketle bunu yaparlar. Şimdi cilbap sözlük anlamı boynu, başı göğüslerle birlikte örten örtü demektir. Yani büyükçe bir başörtüsü. Zaten onu söylüyorlar. Hımar Arap dilinde kadının başörtüsüdür. Onu geçen hafta ayrıntı verdik. Şey de bu. Şimdi burada şey yapacağız. Tekrar bir size olayı canlı olarak göstermeye çalışacağız. Geçen haftanın tekrarı ama önemli olduğu için tekrarlıyoruz. Ondan sonra şeye geçeceğiz. Zinet kelimesine ve ferç kelimesine geçeceğiz. Şimdi burada bizim Süheda'yı bir çağırayım. Gel bakayım Süheda buraya. Şöyle şuraya gel. Tamam. Şimdi bak. Evet, sen şimdi bunu başına ört şöyle. Bu şimdi bu cilbap. Bak mesela başörtüsünden büyük değil mi? Arap dilinde cilbap bu. Bak böyle bıraktın. Bak böyle bıraktığın zaman başında senin başörtü olduğu için gözükmüyor başka bir şey. Yani başörtüsüz olduğunu düşünün. İster istemez göğüs, boyun gözüküyor değil mi? Şimdi ne yapması lazım gözükmemesi için? Yudnine aleyhinne. Bak şimdi ne yaptı? Omuzlarını örttü. Göğsü örttü. Yudnine aleyhinne. Üzerlerine yaklaştırsınlar diyor. Şimdi yaklaştır. Hah, yaklaştırdın. Tamam. Şimdi şu anda ne oldu? Başörtüsünden daha fazla örtmüş oldu değil mi? İşte başörtüsü istersen bunu çıkar. Bunu kaldır. Ha. Tamam, tamamen kaldır. Arkaya doğru at. Mesela şu anda bu hımar. Başını örtmüş, boynunu ve yakalarını örtmüş bakın. Hımar başı örten, boynu ve yakaları örtendir. Ona hımar deniyor. Ama cilbap dendiği zaman ondan biraz daha büyüyor. Onun için böyle yapsınlar diyor. Peki böyle yapsınlar dediği zaman bu farz mı? Hemen şu aklınıza gelir. Bu cilbap ayeti, hımar ayetini neshetmiştir diye aklınıza gelir. Hemen aklınıza gelmemesi için Allah şöyle diyor. Diyor ki ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَا Bunu, bu, şimdi tekrar yap aynı şekilde. Yap. Ha? Demek şey yap. Ha? Bu diyor, bak mesela yüzü açık. Tanınmaları açısından daha uygundur diyor. Şimdi daha uygun ne olur? İki şey arasında kıyaslamada olur değil mi? Demek ki başörtüsü uygun. Ama bu daha uygun. Tanınmaları, tanınmamaları değil. Tanınma deyince o zaman ben baktı ha Süheda hoş geldin demem lazım. Değil mi? Ondan sonra tanınmaları, ondan sonra peki tanınmaları fela yüzeyne ve eziyet edilmemeleri açısından. Tanınma ne? Ha bakacak yok. Yani ahlaksız insanlar bundan bana şey yok. Bana bir mesaj gelmez. Yani herhangi bir umuda kapılmaz. O açıdan daha uygundur diyor. Daha uygundur dediğine göre önceki de nedir? O da uygundur. Yani onu yaptığı zaman farzı yerine getirmiş olur. Bu daha uygun olur. Peki şimdi yaklaştırsınlar emri var. Sen şimdi şey yap, bu aç şeyin önünü. Aç ha. Şimdi mesela cilbap, onu da tamamen omuzuna at istersen. Yok yok. Şeyi. Omuzuna at onu. Bu örtüyü. Örtüyü omuzuna at ya da şu yere koy. Ha, aç tamam. Ya da yere koy. Mesela şimdi diyelim cilbap şu dış giysi. O şekilde anlayanlar var. Değil mi? Öyle anlatıyorlar. Peki bu dış giysiyi üzerine yaklaştır dediğimiz zaman nasıl yürüyeceksin? Böyle mi yürüyeceksin? Yani öyle, çünkü dış giysi için üzerine yaklaştırsınlar emri olmaz ki değil mi? O neyse odur. Kaldı ki cilbaba dış giysi diyenler de bol, tepeden aşağı bol bir elbise diyorlar. Peki yaklaştırdığı zaman ne olur? Dar olur. Dolayısıyla cilbap kelimesinin dış giysi, yani bu ayette geçen, yani diğerleri olabilir ama bu ayette geçen Allah'ın emrine konu olan cilbap kelimesinin dış giysi anlamında olması imkansız. Böyle bir ihtimal yok. En küçük ihtimal yok, tamam mı? Yani hiç kimse diyemez ki çarşaf bu ayetin emridir. Hiç kimse diyemez ki efendim işte burka bu ayetin emridir. Hiç kimse diyemez ki işte cilbap dediğimiz tepeden aşağıya bu ayette anlatılan cilbap tepeden aşağıya giyilen ve vücudu örten diyemez. Çünkü daha iyi yaklaştırsınlar deniyor. O zaman daha iyi yaklaştırsınlar emri, üzerlerine yaklaştırsınlar emri ancak şeyde verilir. Cilbapta verilir. Tekrar başını ört. Şimdi tamam salıver. Ha. Şimdi üzerine bunu üst üste getirmezse burada ne olur? Rüzgar vurduğu zaman atar. Değil mi? Ve mesela hımarın örtmüş olduğu yerleri de örtmez. O zaman daha iyi kelimesinin bir anlamı kalmaz, değil mi? Çünkü açar, daha iyi kelimesinin hiçbir anlamı kalmaz. Peki ne yapıyorlar şimdi bugün? Bugün kadının yüzünü örtüyorlar. İşte sadece gözlerin açık kalacak şekilde bir ört. Ha, bu şekilde. Hatta alnını da, onu da çekiyorlar aşağı doğru. Alın kısmına çek çek aşağı, daha da çek aşağıya doğru. Çek çek çek çek. Ha. Şimdi böyle yapılıyor. Şimdi böyle olduğu zaman hatta biraz daha aşağı çekiliyor. Seda'yı tanıyabilir mi dışarıdaki kişi? Halbuki Allahü Teala, gerçi başka şekilde yapalım. Mesela onunla da yetinmiyor. Daha da aşağı çek, daha da aşağı çek şeyi. Çek çek çek çek. Kaşlarını kapatsın, tamamen kapatsın kaşlarını. Ha, tamam sadece gözlerin. Ha. Ha, bazıları bir tek gözü açık kalacak evet. Şekilde. Değil mi o şey Hüseyin'in?
Evet, öyle. Yani
Hüseyin'in hakkında istersen kısa bir bilgi ver.
Hüseyin'in aslında hicap risalesi, Risaletun fil hicap, yani örtünme ile ilgili risale yazmış ama burada bütün görüşleri toparlamış. Esasında örtülmesi gereken yerlerin gözlerin de dahil olduğuna dair bir risale. Bu bağlamda bu ayeti
Delil getiriyor.
dillendiriyor. Ahzab suresinin bu 59. ayetini, orada geçen cilbab ifadesini sizin iki ayet arasındaki irtibatla değil de bu ayeti bir rivayetle tefsir ediyor. Rivayette şu, diyor ki cilbab ile kastedilenin ne olduğunu biz rivayetten anlıyoruz diyor. Allah Teala, İbn Abbas demiş ki Allah Teala bir ihtiyaç sebebiyle evlerinden ayrıldıkları zaman cilbaplarıyla bir gözü açık kalacak şekilde yüzlerini örtmelerini mümin hanımlara emretmiştir diyor. Dolayısıyla cilbap giymek sadece bir gözün görebileceği şekilde giyinmektir. O da önünü görebilmesi için yürürken
Tamam.
şeklinde diyor.
Şimdi biliyorsunuz bu Fatih ile Erdem şey yapıyor. Sürekli program yapıyor Hilal TV ekranlarında. Kur'an-ı Kerim'i açıklama yetkisi sadece kime aitti? Allah. Resulullah'ın açıklama yetkisi var mı?
Yok.
Yok. Yok. Şimdi bu işin ne kadar şey yaptığını düşünün. Şimdi bir kere bakın, bu tanım bir gözü açık kalacak şekildeki tanım Kur'an-ı Kerim'e tamamen aykırıdır. %100 aykırıdır. Mesela onunla da kalmıyor, bir de gözlük takıyorlar değil mi? Bir de gözlük tak bakalım şöyle. Az önceki gibi yap. Tamam. Önce gözlüğü takacaksın sonra. Yo, onlar gözlüğü sonra takıyorlar. Önce değil, sonra takıyor. Ha, tamam, öyle de olur. Şimdi herhalde tam tanırsınız gördüğünüz yerde. Tanınmayacak tarafı yok. Halbuki bak ayete de tanınmamaları anlamı verirler. Bakayım burada bu bizim bu mealde tanınmaları değil mi? Ha, tanınmamaları demiş oluyor bak. Bak şimdi şöyle okuyayım bakayım ne anlıyorsunuz bak. Diyanetin meali. Bu onların tanınıp incitilmemelerine. Ne anladınız? Tanınıp inciltilmeme, tanınma mı tanınmama mı anlarsınız? Tanınıp incitilmemeleri. Tanırsa incitecek. Ya ayet açıkça diyor ki ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يُعْرَفْنَ. Bunlar olumlu kelimeyi olumsuza çeviriyorlar. Görüyor musunuz baştan? Tanınması. Nasıl? Ya bu yani ahlaksız insanlar, ben bundan bir şey bekleyemem diye baştan hemen yolunu çevirir ve onu rahat bırakır. Onu da söylüyor. Rahat bırakma da فَلَا يُذَيْنِ اَذِيَتْ edilmemeleri. Laf atmaz, peşine takılmaz, terbiyesizlik yapmaz falan. Yapamaz yani, cesaret bulamaz. Tanınmaları. Şimdi buna tanınmamaları diye anlam veriyor. Hüseyin de böyle bir mana vermiş mi?
Meal tabi ayetin doğrudan metnini almış. Çeviri Türkçe bir çeviri olduğu için muhtemelen bizim buradaki mealleri geçirmişler. Yoksa hani Hüseyin...
Kendisi onunla ilgili özel bir şey
evet,
söylemiyor.
Yok sadece ha,
tamam.
Oradaki...
Peki. Şimdi bakın. Bir de şey yapıyor. Tepeden aşağıya doğru. Ha. Yok yok. Tamamen başı şey şöyle yapılıyor. Ha. Bir de böyle kapatılıyor. Bunları da görmüşsünüzdür. Burkanın farkı şu. Şurada birkaç tane delik var. O kadar. Nefes alabilmek için ve görebilmek için. Ama dışarıdan onu göremiyorsunuz. Siz göremiyorsunuz. Ve buradan ta aşağı yere kadar ve herkesin elbisesi de birbirinin aynısı. Yani bu da 100 tane hanım olsa onu ne eşi tanıyabilir, ne babası tanıyabilir, ne kardeşi, hiç kimse tanıyamaz. Yani. Onun için ayete tanınmamaları manasını boşuna vermiyorlar. Peki tamam, sağ ol, teşekkür ederiz, sen geçebilirsin yerine. Şimdi burada görüyorsunuz Allah-u Teala'nın bir ayeti diğer ayette nasıl açıkladığını. Bak, hımar olmaz demiyor. Olur. Ama bu daha iyidir diyor. Şimdi mesela birileri kalkıp diyor ki hımar işte bu kadının boynunu örtüyor. Ya bunu, bu kelimeyi söyleyen bir tane Arapça sözcük bulamazsınız. Mümkün değil. Ne yapıyorlar onu? Kelimenin kök anlamından türetilmiş bir başka şeye. Efendim hamara kelimesinden, sen geçen hafta söylüyordun. Onu da söyleyeceğim bir şey varsa.
Yani geçen haftaki tabii programda bunu izah etmiştik. Bu Nur suresinin 31. ayetinde geçen vel yadribne bi humurihinne. Hani kadınlar himarlarını ala cuyubihinne, şu yaka kısımlarını örtecek şekilde örtsünler. Burada işte geçen himar kelimesine türediği fiilin anlamını veriyorlar. Halbuki burada kelime isim. Erdem Bey izah etmişti. Tıpkı silmek ve ondan türeyen silgi kelimesi arasındaki ilişki gibi. Şimdi silgi, silmek kelimesinden türemiş. Şimdi silmek dediğiniz zaman siz şu masayı silmek, ne bileyim mikrofonu silmek, camı silmek, her türlü silmek şeyini anlayabilirsiniz. Ama silgi dendiğinde artık akla ne geliyor? Silgi.
Sadece kağıdın bir şey, üzerindeki yazıyı silen.
İşte hamara fiiliyle himar ismi arasındaki fark da böyledir. Hamara evet örtmek demektir. Ama bu kelimeden türemiş olan himar, yani çoğulu ayette geçtiği şekilde humur olan kelime tek bir anlama gelir Arapçada. Sözlüklerden hem lisan Arap'tan okumuştuk hem diğerlerinden. O da baş örtüsü manasına.
Kadının baş örtüsü, kadının erkeğin baş örtüsü. Değil. Yani kadının baş örtüsü.
Onun masa örtüsü, boyun örtüsü, ne bileyim yani herhangi bir şeye örtülen örtü manası yok. Himar tek bir kelime karşılığı vardır Arapçada, da baş örtüsüdür. Tıpkı yine geçen hafta hem ansiklopedi maddesinden okumuştuk. Bu Türkçede de böyledir. İşte yazma, tülbent,
yaşmak
bunlar kullanıldığı zaman baş tülbenti, baş yazması, baş yaşma kullanılmaz. İşte çorap dendiği zaman ayağa giren çorap demeye bir ihtiyaç yoktur. Şapka dediğiniz zaman baş şapkası diye baş kelimesini koymanıza gerek yoktur. Bere dediğiniz zaman baş beresi. Yani sanki başka bir şey.
Baş belası diyebilirsin de baş beresi.
Denmez. Dolayısıyla buradaki himar kelimesinin başörtüsü manasına gelmesi için buna bir de baş kelimesi eklenmesi gerekiyormuş. İşte himarur ras, baş örtüsü anlamına gelebilmesi için mananın öyle olması gerekiyor. Ayette de böyle bir ifade yok. Dolayısıyla bu örtülerini burayı örtecek şekilde örtsünler. Bu başı kapsamaz falan gibi garip bir iddia vardı. Bunun yani Arapçayla hiçbir alakası yok. Ayetlerle de hiçbir alakası yok. Yani ayetin ifade ettiği mana tektir. O da başınızı örttüğünüz örtüyle şuradaki açıklığı da ört. Allah'ın emri bu. Başka bir mana gelmiyor.
Bir de işte zaten burada Kur'an-ı Kerim'in kendi iç yani metodolojisiyle yani Kur'an'ı açıklama ilmiyle hareket edildiği zaman sözcüklere de ihtiyaç kalmıyor. Yani olabilir çünkü şurada şuradaki sözcük zamanla birileri tarafından değiştirilmiş olabilir. Hiç önemli değil. Yani ne olacak? Hiç yazarının da haberi olmadan bir takım şeyler yapılabilir. Çünkü adamlar asırlar önce ölmüş. Ama Kur'an-ı Kerim'in öyle bir yapısı var ki bakın şimdi az önce Süheda'dan gördünüz. İşte hanımlardan hep buradaki hanımların hepsinden görüyorsunuz. Başlarını örtüyorlar, boyunlarını da örtüyorlar. Hımar için ne diyor? Diyor ki yudni şey vel yadribne bihumurihinne ala cuyubihinne bihumurihinne başörtülerinin bir kısmını yakaların üzerine vursunlar. Vurma kelimesi Türkçe'de kullanılır. Başörtüsünü başıma vurdum, şapkayı başıma vurdum falan denir. Üzerine vursunlar yani üzerlerine yapıştırsınlar. Şimdi burada hımarın kadının başörtüsü olduğunu cilbaptan da anlıyoruz. Bak orada boyunlarına dedi tamam mı? Ama cilbap için ne dedi? Dedi ki yudnine aleyhinne üzerlerine yaklaş. Bak üzerlerine dediğin zaman boyundan daha farklı değil mi? Yani şu göğüs ve şey şu kısımlar. Üzerlerine yaklaştırsınlar diyor. Yaklaştırsınlar kelimesini kullandığınız an cilbabın yani Allah öyle kullandığı için cilbabın dendiği gibi dış elbise olması imkansız hale geliyor. Arkasından da bu daha uygundur ifadesini kullanıyor Allah. Daha uygundur diyorsa o zaman bir uygunun da olması lazım. Değil mi? Şimdi bakıyorsunuz ki orada gullil mu'minat diye geçiyor. Burada da biraz daha ayrıntı veriyor. Yani gullil mu'minat mümin kadınlara söyle. Burada biraz daha ayrıntı veriyor eşlerine. O da onlar da mümin kadınlar ama onların daha farklı bir konumu var. Kızlarına söyle ve müminlerin kadınlarına söyle. Aynı şey. Orada mümin kadınlara söyle, burada müminlerin kadınlarına söyle. Dedikten sonra cilbaplarının aynen bihumurihindeki daha bamiyen anlamında burada mincelabi bihinne. Yudnine aleyhinne mincelabi bihinne. Cilbapların bir kısmını üzerlerine yaklaştırsınlar diyor. Şimdi cilbap böyle olduğu zaman tabii ki burası örtüyor. Boynunu zaten örtüyor ama üzerlerine yaklaştırması açılır. O zaman böyle üzerlerine yaklaştırsınlar dendiği an bu daha fazla yeri kapladığı için bu daha iyidir diyor. O zaman daha iyidir demesi için ikisinin ortak noktasının olması lazım. Hımar, zaten hımardan başka birinci kelime yok. Cilbap da onun ikincisi oluyor. İşte zaten sözlüklere de baktığımız zaman az önce Yahya da söyledi. Hımar kadının başörtüsü anlamına gelir. Bütün hadislerde de öyledir. Ondan sonra şeyde de cilbap da büyükçe başörtüsü diyor sözlükler ama göğsü ve omuzları kapatır diyor. Süheda'da da gördünüz. Dolayısıyla burada çok büyük yanlışlar var. Bir, işte bugün çıkıyor birileri ve son zamanlarda acayip oldu. Yani Arapça bilmeyen bir adam bakıyorsunuz geliyor uzman kesiliyor sizin karşınıza. Benim aklıma, işte hikmet ne? Benim aklıma gelen, iyi vallahi. O zaman sen ilah oldun. Allah-u Teala kendinden başkasının ayetleri açıklamayı kendini Allah yerine koymak diye tanımlıyor. Peki Allah yerine koyma olmuyor mu bu? Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Yüzü gözükür mü kadının? Efendim o ayetten gözükür anlıyoruz. Neyinden anlıyoruz? İşte diyor ki şeyde Nur suresinde Nur suresinin 31. ayetinde diyor ki efendim mümin kadınlara söyle gözlerine hakim olsunlar ve ferslerini korusunlar, ziynetlerini açmasınlar gözüken kısım hariç ve başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar. Efendim diyor, gözüken kısım hariçten sonra başörtülerini yakalar üzerine vursun dediğimiz zaman yüzü gözükür. Evet, anlaşılır bu gerçekten. Ama Allah böyle muallakta bırakmaz. Allah öyle açıklar ki hiç kimse bana göre kapatması lazım diyemez. Birisi çıkar der ki, ya sen bunu nereden anlıyorsun kardeşim? Başörtüsünü yakalar üzerine vursunlar demek ne demek? Hüseyin'in dediği gibi. Ne diyordu Hüseyin?
Evet, tam onunla bak, alakalı olarak şimdi diyor ki o vel yadribne bi humrihinne ala cüyubihin ifadesini alıyor. Diyor ki burada bu emrin içerisine yüzün de örtülmesi evleviyetle caiz.
Öncelikle yani, girer diyor. Niçin? Yani yüzün örtülmesi ne oluyor o zaman?
Yani farzdan da artık
kesin bir emir oluyor. Yani siz bu buradan hüküm çıkarmaya kalkarsanız o da böyledir. Adam da der ki ben Arap dilinden uzmanıyım ya, sen kim ya?
Evet, siz biraz önce hani dediniz ya, birileri kendini Allah yerine koyup hüküm veriyor. Şimdi mesela sadece bu ayetin bu kısmı alınıyor burada. Vel yadribne bi humrihinne ala cüyubihin deniliyor. Peki diyor ki bu defa Allah başın örtülmesini, işte göğüse kadar o bölümün örtülmesini emrediyor da, peki bunlardan çok daha önemli olan ve bir kadın güzelmiş denildiğinde yüzü kastedilir, bu anlaşılır bütün dünyada. O halde Allah buraların kapatılmasını emredecek ama yüzün kapatılmasını emretmeyecek, öyle mi diyerek evleviyetle kıyasen diyor burada, o kıyas kelimesini kullanıyor. Evleviyet ile yüzün örtülmesi çok daha farz, önceliklidir diyor.
Farz. Onun için ne yapıyorlar? Tutuyorlar, birisi diyor ki peşe kullanmak zor, peşe kullanmak iyidir demiyor, farzdır diyor. Hadi lütfediyorlar, işte İbn Abbas'a mal ettikleri rivayet. Bir yerde İbn Abbas kelimesini görüyorsanız orada duracaksınız. İbn Abbas Resulullah'ın amcasının oğludur. Şeyde Resulullah Medine'ye hicret ettiği zaman 3 yaşındaydı. Resulullah'ın vefatından ne kadar önce gelmişti şeye, Medine'ye? 3 sene önce miydi? Böyle bir 3 sene önce falan Medine'ye gelmiş. Şimdi ne olur 10 senede Resulullah Medine'de kaldı, kaç yaşında eder? 13 yaşında. Yahu baştan sona kadar Resulullah'la beraber olan insanlardan ses çıkmıyor da niye İbn Abbas? Çünkü İbn Abbas'ın İkrime diye bir şeyi var. Yanında bulunan bir esir, esir olan birisi var. O, rivayetleri o yapıyor. Ondan ayrılmıyor. Ve kendi söyleyemediklerini ona söyletirler. İbn Abbas hatta onu hapiste etmiş. Çok şeyde yapmış. Ona söyletirler. Çünkü o da hanedandan olduğu için, yani Resulullah'ın ailesinden olduğu için o vesileyle hep şey yaparlar. Kendi keyiflerine uydurmanın bir vasıtası olarak kullanırlar İbn Abbas. Şimdi bakın, az önce ne dedim? Allahü Teala o Kur'an açıklama metodu ile hareket ettiğiniz zaman şey yapmaz. Ki insanlara bırakmaz. Öyle bir açıklar ki hiç kimse en küçük şüphe duyamaz. Şimdi iki ayet okuduk değil mi? Bir Nur Suresi 31, bir de Ahzab 59. Allahü Teala'nın açıklama metoduna göre ayetler kaç kaç giderdi? 2-2. O zaman iki tane daha ayet bulabilirsek yüzün açık olup olmayacağını o zaman oradan anlarız. Mesela birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili. Burada da bu iki ayetten birisi Resulullah'la ilgili değil mi? Birisi diğer müminlerle ilgiliydi. Şimdi Resulullah'la ilgili bir ayet var. Bir oku bakalım.
O da Ahzab suresinde. Yani bu biraz önceki Cilbab 59. ayetti. Şimdiki okuyacağımız ayet de Ahzab suresinin 53. ayeti. Yani 33. sure 53. ayet. Orada Resulullah'la artık bir hüküm ifade ediliyor. Yani bundan sonra la yahillu leken nisa'u min ba'du. Yani artık şu ayetin nüzulüyle birlikte daha senin yeni bir nikah yapman kadınlarla helal değildir. Vela en tebeddele bihinne min ezvacin, veya eşlerinden birini değiştirip Hani yerine başka birisiyle nikahlanman helal değildir. Velev e'cebeke husnuhunne. Velev ki güzellikleri senin çok hoşuna gitsin.
Çok etkilemiş. Yani
çok beğensen, çok sevsen bile asla artık başka bir kadına nikah yapamazsın diyor.
Şimdi bu kadının Hüseymin'in dediği gibi kapanmak farzsa Resulullah'ın herhangi bir kadını görüp de etkilenmesi mümkün mü? Öyle bir şey var mı? Ya tabii ki yani bu kadın kendisini şey gösterecek yani bu normal yani sen erkek olarak gösteriyorsun sen kendini o niye göstermez? Peki bu Resulullah'la ilgili bizimle ilgili var mı?
O da Bakara suresinde.
Evet. O da 221.
221.
Oraya da bakalım. Evet 221. ayetinde Bakara suresinin. Orada da şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. Hani iman edinceye kadar müşrik kadınlarla nikahlanmayın. وَلَاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَتٍ. Mümin bir kadın, cariye veya esir kadın, خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَتٍ, müşrik bir kadından daha hayırlıdır. وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ, velev ki o müşrik kadın sizin çok hoşunuza gitmiş olsun.
Ya o müşrik kadından çok hoşlansanız da bile nasıl hoşlanacaksın? Vücut, yüzünü görmediğin bir kadından nasıl
yani aynı kelime kullanıldı.
Aynı kelime da kullandı. Resulullah için kullandığı kelimenin aynısını kullandı. Evet, ondan sonra
şey ondan sonra var. Erkeklerle ilgili husus. Evet, bu kadınla ilgili bu kadar.
Ama şimdi mesela kız vermeyin çok hoşunuza gitse bile ama o da kızı görecek.
Evet.
Yani bu gayrimüslim. Ve sonra da burada da diyor ki bak gayrimüslimlerle evlenmek haramdır demiyor. Daha hayırlıdır diyor. Dikkat edin. Yani burada da çok ciddi şeyler var. Mesela tutarlar bir Müslüman erkeğin bir ehli kitap kadınla evlenmesine cevaz verirler. Ama bir Müslüman kadının bir gayrimüslimle evlenmesine cevaz vermezler. Yahu kardeşim yani bir ayetin birini alıp da birini almamak olur mu? Ha ne dersin? Dersin ki evlenmen doğru değil dersin. Yani hoş değil. Allah bunu asla tavsiye etmiyor dersin ama haramdır diyemezsin. Ondan sonra mezheplerin %100'ü karı kocadan birisi küfrü gerektirecek bir şey yapsa eğer koca yaparsa nikah tamamen düşmüş olur. Kadın yaparsa orada farklı şeyler var. Kadının kafir olma hürriyetini önce bunu şey yapmışlar tamamen düşer demişler. Sonra kadınların boşanma hakkını ellerinden alınca şeriatın verdiği boşanma hakkını ki bizim bu ayki dergimizde o konuyla ilgili bizim Hatice'nin yazdığı bir makale var. Zaten kitaplarda da var biliyorsunuz bu konuda. Şimdi onu ele alınca demek ki kadınlar sevmedikleri eşlerinden ayrılmanın yolunu bulmuşlar. Ben kafir oldum demişler. Kocalar ayrılınca tamam tevbe ettim. Bu defa aynen şunu yazıyorlar. Kadınlar bu işi kullanıyorlar. Onların dinden dönmesi de kabul edilemez. Dinden dönmeye bile hakları yok yani. Tamam. Şimdi ve ondan sonra hatta şu vardır. Mesela İbn-i Abidin'de vardır. Kadın eğer dinden dönerse kocasının evinde cariye olarak kalır. Gitmez başka yere. Ama erkek dönerse erkek çeker gider. Neyse o başka bir şey.
Hocam bu Nisa suresinde de اَوَيْنِ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِتُوا فِلْيَتَامَا فَنْكُهُوا مَا طَلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.
O da çok önemli. Az önce aklıma geldi. Onu anlat.
Yani burada eğer yetimler sözü edilen bu şeyde surenin başında sözü edilen o yetim kızlar hakkında adalete uygun hareket edilememesinden korkuluyorsa bu defa Allah-u Teala diyor ki bırakın onlarla evlenmeyi başka kadınlardan hoşunuza gidenlerle nikah kıyın. Burada da hoşa gitme ifadesi.
Şimdi burada hoşa gitme fiilinin faili erkek.
Evet.
Peki o zaman 5. bir ayeti, 6. bir ayeti. Burada 5. Az önce ne dedik? 2. Şimdi kadının da beğendiği bir erkekle evlenme arzusunun olması lazım. O da biliyorsunuz Bakara'nın 232. ayeti.
Evet.
Hemen 6. ayet devreye giriyor. Mesela ne diyor Allah-u Teala? فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ.
Evet.
Kadınlara engel çıkarmayın. اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ. Yani evlenmek istedikleri kişilerle nikahlanmaları konusunda engel çıkarmayın. اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ. Aralarında maruf'a göre, Kur'an koyduğu prensiplere göre anlaşmış, razılaşmışlarsa, bakın evleneceği kişiyi seçme hakkı kadına veriliyor mu? Şimdi razı olması için beğenmesi gerekir. Sadece kendini beğenmesi yeter mi? Karşı tarafın kendini beğenmesi gerekmez mi bu kadın? Yani o, sen ben ister beğen ister beğen, ben beğendim hemen evleniyoruz denir mi böyle bir şey? Karşılıklı. O zaman ne oldu bakın? Peki karşı taraftaki adam bu kadını yüzünü görmesi en azından yani nasıl beğenecek? Gördünüz mü bakın? Bak az önce ne oldu? Resulullah'a hitap, müminlere hitap. Burada önce erkekler dedi, hoşunuza beğendiğiniz kadınlarla dedi. Beğenmediğin kadınla evlenip de o zavallıya çektirme yani. Kadına da ne diyor? Beğendiğin erkekle. Ailesine ne diyor? Engel çıkarma diyor. Bak, kararı o veriyor ama ne? Marufu uygunsa, tabii marufu aykırıysa, yani Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ölçülere aykırıysa elbette ki engel çıkaracaksın. Ayrı bir konu. Şimdi ne oldu? Bütün bu ayetler kadının yüzünün gözükmeyeceği şeklinde efendim kıyas diyor. Ve şunu da söylerler değil mi kıyaslar? Nas'ın karşısında kıyas olmaz derler. Tabii. Yani açık ayet varsa kıyas olmaz. Açık ayet var mı? Kadının yüzünün görüleceğinde. En küçük şüphe var mı? Gördünüz mü? Şimdi bu hep aşırılıklarla sıkıntılar şey çekiyor. Biri orada aşırı, birisi bu tarafta aşırı. Evet. Şimdi burada zannedersem problem kalmadı yani.
Şimdi bu Hüseyin'in sözünü ettiğiniz konuyla alakalı evet ayetlerden bir şey söylemiyor ama diyor ki peki evlilikler nasıl olacak şeklindeki bir soruya cevaben diyor ki sadece bir kişi bir kadına evlenme niyetiyle bakarsa yüzünü görmesi caizdir diyor. Bununla ilgili de bir rivayet şey yapıyor Muhammed Aleyhisselam'dan. Diyor ki sizden birisi bir kadına görücü olarak gittiği zaman sırf evlenme amacıyla bakarsa o kadın bunu bilmese bile o adama bakmasından dolayı herhangi bir günah yoktur diyor. Bu rivayet
adamın bakmasından günah yok. Ama bak Resulullah çok hoşlanmış. Ya önce hoşlanırsınız sonra evlenmeye karar verirsiniz. Böyle bir olay olur mu yeryüzünde? Dünya neresinde olur? Ya falancanın bir kızı varmış, hele bir göreyim bakayım olur mu? Kadının kızın haberi yok, senin haberin var. Tabii kızın haberi olmasına gerek yok ki. Bizim kelimesini ben yani böyle irade dışı kullandım. Bu mezhepler bizim asla olamaz. Bunların İslam'la uzaktan yakından alakası yok. Ya bu Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri. Bakire kızın babası tarafından ona hiç sorulmadan evlendirilmesine fetva veriyorlar. Onları onaylayacak ne bir hadis var, ne bir ayet var. Ayetlerde, hadislerde tamamen %100 onlara aykırı. Peki hangi dinin meselesiniz? Evlenme gibi önemli bir konu. Peki Hanefiler çok mu iyi? Yok. O da kızın alnına tabancayı daya, kız kaçırmaları var ya. Ya evet dersin ya öldürürüm. Hatta hakimin yanında daya bu tabancayı. Hakim görsün. Evet dedi mi tamam demeseydin diyecek. Ölümü tercih etseydin. Allah Allah bu ne? Allah bu dinde ikrah olmaz demiyor mu? Ya siz kusura bakmayın. Demiyor mu karşılıklı rıza? Anlaşmışlarsa. Bu ne? Görüyor musunuz bakın. Arkadan neler geliyor. Evet. Şimdi başka ne diyordun sen? Demin. Şimdi şeye geçelim değil mi? Furuç ve ziynet meselesine geçelim. İstersen önce ziynet üzerine duralım. Eğer furuç bugün yetişmezse daha sonra da çünkü çok en önemli konusu furuç kelimesidir. Ziynet de önemli. Evet. O da ne diyor şey? Hüseyin'i şey yapmamızın sebebi geleneksel anlayışı toparlamıştı ondan dolayı. Hüseyin de Arapların son zamanlarda böyle biraz azıcık farklı düşünebilen bir alimleridir. Daha birkaç sene önce öldü değil mi? Yani fazla da uzun olmadı. Evet.
Evet, bu ziynetle alakalı olarak iki tür ziynetten bahsediyor. Onu da Nur suresinin 31. ayetine dayandırıyor. Hı hı. Oradaki birinci ziynetin, yani ilk ayetteki, ayetin ilk başında geçen وَلَا يُبْد۪ينَ ز۪ينَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا ifadesini birinci ziynet olarak şey yapıyor. Onu da herkesin gördüğü ve gizlenmesi mümkün olmayan çarşaf, başörtüsü ve benzeri şeyler olarak alıyor. Yani o ziynetin.
Bak, çarşaf, elbise değil ha. Evet. O çarşaf dediği cilbap.
Evet. İkinci ziyneti...
Cilbaba dış elbise diyor baştan aşağı. Bak, ayette bu böyle bir mana olmayacağını hem Arap sözlüğü açısından hem Kur'an açısından şey yaptık.
Ayette geçen ikinci ziynet ile de küpe, bilezik, hal ve benzeri iç süsler kastedilmektedir diyor.
Orada yani geçiyor. Vücut değil.
Evet, değil.
Vücut değil.
Ziynete böyle
yani kadının yani. Vücudu göster, çünkü yüzünde gösteremez, elinde gösteremez, eline de eldiven takar, ayağına çorap giyer falan filan. Tamam, hiçbir şey yapamaz. Şimdi bakın, ziynet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de elbise manasına vardır. Ve bu konuda kaç ayet var? İki tane değil mi?
Evet, yani Araf suresinin 30. ayeti belki var. Hudu ziynetekum inde kulli mescid.
Hayır, bir şey yap. Bak, önce 26. ayette bu Allah-u Teala diyor ki...
Hani ziynet geçmediği için...
Yok ama olsun. Ziynet manası geçiyor oradan. Çünkü iki kelime birbirini açıklıyor ya. Mesela insanın beşer olmasının sebebi beşer deri yapısından kaynaklanıyor. Derimizin yapısı... Bak mesela hepiniz elbiseli geliyorsunuz. Neden? Çünkü dış etkenler bizi çok etkiler. Mesela kış olduğu zaman kalın giyiniyorsunuz, yaz olduğu zaman ince giyiniyorsunuz. Ama mutlaka giyiniyorsunuz. Çünkü deri yapımız bunu gerektiriyor. Biz insanlar dünyanın her noktasında yaşayabilecek şekilde yaratılmışız. Dolayısıyla oraya uygun elbise giyeriz. Ama bak, mesela falanca iklimin hayvanları, filanca yerin hayvanları diye onlar bir ayrımı olur. Şimdi burada diyor ki Allah, Araf 26, ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, ki kızlar da dahildir buna, Arapça ifadede böyledir. قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِ سَوْآتِكُمْ Size bir elbise indirdik. Yani elbiseye sebep olan işte şeyler, mal, şey, üret, yaratacak şeyler indirdik. Ortaya çıkaracak şeyler. يُوَارِ سَوْآتِكُمْ Vücudunuzu örtüyor. Tamam. Bir, örtünmek için giyilen elbise var. Ve rişen ve bir de süs elbisesi indirdik. Bu kadın erkek ayrımı yok. Ondan sonra şimdi Yahya oku sen o ayeti.
İkincisi de hemen karşı tarafta.
Hemen orada.
Araf suresinin 31. ayeti. Orada da ifade aynı. Ya beni Adem.
Ey gene aynı ifade. Adem ey Adem oğulları.
Hudu ziynetekum. İnde kulli mescidin. Her secde yerinde ziynetlerinizi takının, alın. Yani üzerinize alın.
Yani secde yeri ilk önce ne akla gelir?
Evet, yani namaz kılınacak olan her mescid, yer.
Resulullah'ın mescidi akla evet. gelir değil mi? O zaman oraya mescide giden kadınlar
ne yapmış olacaklar?
Ziynetlerin üstlerini almayacaklar evet. mı? Yani o güzel elbiselerini. Efendim modası şöyle olacak demiş mi Resulullah? Rengi böyle olacak demiş mi? Şöyle bir şey yok. Yok efendim dokunması şöyle olacak, şu olmaz, bu olmaz dediği yok. Evet. Şimdi elbise kadın içinde, erkek içinde ziynettir. Efendim bu sadece mescide mi giyilecek? Yok. Ondan sonraki ayeti de oku. Kul men harramı.
Evet. Peşine gelen ayet de 32. ayet. Kul. De ki men harrame ziynetallahi illeti ehrece li ibadihi. Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu ziyneti kim haram kılabilir?
Şu elbiseyi giyemez.
Evet. Ve tayyibati minel rizk. Ve rızkın da helal ve temiz olanını kim helal kılabilir, haram kılabilir insanlara? Ve kul. Cevaben de ki hiye lillezine amenu fil hayatid dünya. Bunlar bu dünya hayatı süresince müminler içindir. Halisaten yevmel kıyame, ama kıyamet günü yalnızca onlar için olacaktır.
Yani bu dünyada müminler giyinir, gayrimüslimler de giyinir. Evet. Ama ahirette sadece müminler. Şimdi burada bakın, üçüncü ayet okuduk. Dördüncü ayet gerekiyor değil mi? Tam anlamamız için konuyu. Şimdi burada birinci ve ikinci ayetlerde ziynetin ne olduğunu öğrendik. Dış elbise. Burada da Allah'ın kulları için çıkardığını kim haram kılmış dediğimiz zaman bir dış elbise akla gelir. Peki diğer süs eşyaları, incidir, boncuktur, bilmem, altındır, şudur budur. Onunla ilgili de bir ayet var. Onu da bir ok istersen.
O da
yani dördüncü ayet bakın. Bakın elbisenin ziynet olduğunda problem yok. Ama kadına mahsus ziynet değil. Erkek için de öyle. Onun için bak, ben burada mesela bugün yayına gireceğim diye çıktım, ceketimi değiştirdim. Niye? Yani biraz daha düzgün gözüktün diye. Yok efendim, gömleği değiştirdim. Kazak yerine bunu giydim. Ya niye yapıyorsun ya? Çünkü günahtır falan. Hiçbir birinizin aklına geldi mi? Peki ben giyince olacak da bir hanım giyince olmayacak mı? Evet.
Evet, bu Ali İmran suresi 14. ayet belki ona örnek gösterilebilir. Züyyine linnâsi.
Yok yok, o değil.
Bu şehvet.
Yok, şeyden denizden ziynet telbesûneha diye bir şey var.
Ha, ziyneten telbesûneha.
O ayet. Ziyneten telbesûneha. Denizde mesela inci çıkarılır biliyorsunuz. Başka neler çıkarılıyor? Başka şeyde ben bilmiyorum da, ben bir inciyi biliyorum. Bahreyn'de gösterdiler onun için, onun dışında. Ama mutlaka bir şeyler çıkıyordur yani, bu güzel şey, iyi taşlardan falan mutlaka. Evet.
Yani onu bir
sen bu arada bak ona şey yaparız. O ayeti bulursun. Şimdi o ayeti bulduğu zaman göreceksiniz. O takılan takılar da ziynet. Elbise de ziynet ama. Bunu kim haram kılar diyorsunuz? E şimdi siz burada derseniz ki efendim işte sadece çarşaf olur. Bilmem şu olur, bu olur. Elbisesine bir takım sınırlamalar getirirseniz burada haram kılmış olmaz mısınız? Evet. Peki şimdi, peki kadının kendine has ziyneti nedir? Kadının kendine has ziyneti nedir? Bir kere kadının vücudunu Cenab-ı Hak erkeğin değil, kadının vücudunu ziynet olarak yaratmış. Yani bir güzellik olarak yaratmış. Şimdi onun için az önce işte Yahya'nın okumak istediği ayette o var. Züyyine linnâs, bütün insanlar için güzel gösterilmiştir. Hubbu şehevâtimlen, yani keşke ben de öyle olsam kadınlardan. Yani ne, keşke benim elime de geçti, keşke. Bütün insanlar için ziynet kılındı. Kadınlara karşı büyük bir ilgi. Şimdi bütün insanlar derken bu kadın erkek ayrımı yok. Kadınların birbirlerine olan ilgisi erkeğin kadına ilgisinden çok daha fazladır. Bu hanımlar gayet iyi bilirler. Basit mesela, biz burada kimin ne giydiğine hiç bakmayız. Ama bunlara sorun, falanca şunu giymişti, falanca bunu giymişti. Niye? Onlar için bir şey eksiklik değil. Yapı böyle. Bizi hiç ilgilendirmez. Erkekler kalkar. Eğer millet ayıplamasa pijamayla işe de gider. Ama kadını evden çıkaramazsınız. Evet, hiç mümkün değil. Onun yapısı böyledir. Öyle şey yapmaz. Çok dikkatlidir. Öyle bir Allah öyle yaratmış. Bu onu eksi şeyi falan değil. Yapısı öyle. Buldun mu ayet?
Ziynet geçmeden hilyet kelimesi geçtiği için. Hani
hilyeten telbesü. Evet. Tamam.
Bu Nahl suresinin 14. ve Fatır suresinin
aynı şey. Aynı anlama geliyor. Evet.
Orada da Cenab-ı Hak buyuruyor ki hani وَهُوَلَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ, yani Cenab-ı Hak denizi de sizin hizmetinize vermiştir. Niye? لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, hani taze et yiyesiniz, işte balık ve ürünlerinden yiyebilesiniz. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ, ve ondan çıkarasınız, hilyeten, çeşitli süsler, işte incidir, mercandır falan ki, تَلْبَسُونَهَا, hani takınabileceğiniz süsler çıkarasınız diye Allah denizi de sizin hizmetinize vermiştir diyor. Benzeri de Fatır suresi 35. surenin 12. ayetinde de aynı şekilde geçiyor. Ve min kullin te'kulune lehmen tariyen. İşte taze et yersiniz ve testahricune hilyeten telbesuneha ve takınacağınız süsler çıkartırsınız denizden diye. İşte buradan da o süs eşyalarının da bu şekilde yani kadın ve erkek tarafından kullanılabileceğini gösteriyor bu ayetler.
Mesela Firavun ve şeyine Yunus suresinde ziynet ve mallar verdin diyor Cenab-ı Hak. Musa Aleyhisselam'ın sözünde ziynet yani o altında, gümüşte bunların hepsinde ziynet olduğunu şey yapıyor Cenab-ı Hak ifade ediyor. Evet.
Oradan Nur suresine geçebiliriz.
Tamam, şimdi Nur suresine geçebiliriz. Ama mesela altına ziynet diyor. Hummilna evzaran min zinetil kavm. Değil mi o şeyle ilgili?
Buzağı,
altın, gümüş. Yani hepsine de ziynet deniyor. Yani süs eşyasına da ziynet deniyor.
Elbiseye
de ziynet deniyor. Peki kadının vücuduna okuduk ayeti. O ayet ne diyor? Şimdi az önce dedim ya. Süyyinelin nasi. İnsanlar için ziynet kılındı. Hubbu şehavet minenis. Ekcan burada ziynet kelimesi geçmiyor ki fiil geçiyor. Az önce Yahya çok haklı olarak dedi ki fiille isim arasında farklar var. Elbette var. Ama şeyde birbiriyle çok yakın alakası tabii devam eden kelimeler de var. Şimdi ikinci ayet olarak şey yapalım. Nur suresinin 31. ayetine gelelim. Bakın. Hep beraber bakalım. Diyor ki burada Allahü Teala قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ Mümin kadınlara söyle. Gözlerine hakim olsunlar. Bak erkekler için aynı şey söz konusu. Bakın göz, yani gözlerini kapatsınlar değil, böyle baksınlar değil. Tabii bakacaksınız. Ama bakış var, bakış var. İlk etkilenme bakışlardan olur. Bu cinsel bakış da olabilir, başka bakış da olabilir. Ne oluyor ya? Bu adam bir baktı böyle çok rahatsız oldum ya o ne biçim bir insandı dersin. Nedir o şeyde mutlaka göz şeylerini büyütürsünüz orada. Normal bir bakış değildir. Mesela yine bir kadını etkilemek için bakarsa normal bir bakış yapmaz. Böyle ya da kadın erkeği etkilemek için normal bir bakış yapmaz. Yani göz bebeklerini büyüterek yapar. Ondan dolayı kısma meselesi o. Yoksa gözünü kapatma değil. Yani normal bakış yapın, şey yapmayın. Ve hatta bir önceki ayette ذَلِكَ اَزْكَى لَهُمْ مُدُوا gözlüğü çıkarınca okuyamıyorum.
Evet. ذَلِكَ اَزْكَى لَهُمْ 30. ayetin sonu.
Mesela erkeklere de aynı şeyi söylüyor. Bunlar için daha neziktir. İlişkileri daha neziktir. O ilişkiler düzgün. Yani birisine sert bakarsınız, adam bir daha sizin yanınıza gelmez. Ya da hanımlar mesela bu konuda son derece hassastırlar. Böyle kendilerine karşı bakışlardan bile rahatsız olduğunda oraya bir daha gitmezler. Yani sen eğer bir kadından hoşlanıyorsan bakışını kontrol et. Yoksa sen ona yanlış baktığın zaman o senin yanına bir daha gelmez. Yani kadınlar erkekler gibi değil. Son derece hassas yaratılmış. Yani ziynet kelimesi var ya işte o da. Yani siz böyle o değerli taşları diğer taşlar gibi değerlendirebilir misiniz? Hatta onu ne yaparsınız? Çok özel şeyler içerisinde saklarsınız değil mi? Kutular içerisinde saklarsınız. Yani bakışlar da öyle yani. Şimdi diyor ki bu Allahü Teala وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ Ziynetlerini göstermesinler. Peki elbise ziynetti. Bak bu kadınların ziyneti. Elbise hem erkek hem kadının ziyneti değil mi? Peki ziynetlerini göstermesinler. Bu elbise ise göstermemek mümkün mü? Bin katta giysen bu bininci kat gözükecek. Engel olamazsın. Öyleyse burada elbise kastedilmiyor. İlla ma zahare minha o ziynetten gözüken kadının ziyneti. Yani kadının ziyneti olduğu zaman bak kadın ve ziynet. Öbür tarafta ne dedi? Züyyilenin nas hubbu şehevat minennis. Orada da yine kadın dedi. Yani insanlar için kadına karşı büyük bir şey, istek. Mesela işte az önce dedim ya, mesela kadınlar birbirlerini de çok yakından takip ederler. O bir gün şu elbiseyi giymişti, işte şöyle makyaj yapmıştı, şöyle yapmıştı. Yapı olarak böyle, yani erkeklerin ilgisinden daha fazladır kadınların birbirlerine olan ilgisi. Şimdi yani bunu cinsel olarak düşünmeyin, yani bir insanlar arası şey açısından. Tabii ki birinin diğerine karşı bir ilgisi olacak ki aile kurulabilsin. Yoksa olmaz ki, kurulmaz yani aile. Devam da etmez. Kısa sürede birbirlerini bırakırlar. Diyor ki Allah-u Teala burada, ziynetlerini göstermesinler gözüken kısım hariç. Şimdi gözüken kısmın ne olduğunu ayetten gördük. Yüzünü görüyor. Hani hoşlansan bile, çok hoşuna gitse bile, bu zaman gözüken kısmın yüz olduğu orada. Bu ortaya çıktı değil mi? En azından yani. Hani tartışıyorsanız ondan sonrasını tartış. Yok efendim, saçın bu kısmında gözükür mü gözükmez mi dersin. Yüz derken şöyle mi anlayalım, yoksa şu tüy bitiminden tüy bitene mi anlayalım diyebilirsin. Yani orada ufak tefek şeyler olabilir. Yani bir tanım farkları ortaya çıkar ama bir kere yüz illa mâdâhâre minhâ'ya girer. Ayetlerden de gördük.
Tanım farklarından bir tanesini ben söyleyeyim hocam. Burada illa me zahara minha ifadesi, kendiliğinden görünen kısım Allah dedi. Kadınların kendi gösterdikleri yerler demedi. Dolayısıyla bu elbisenin, bütün elbisenin dışı o anlamdadır diyor.
Ha, elbisenin dışı, evet. İçi değil. Ya bu kimin aklına gelir Allah aşkına ya? Yani elbisenin dışını göstersin de içini değil.
Mecbur gözüküyor zaten.
Yani mecbur. Peki ya Allah böyle bir şey der mi? Açmasınlar diyor. Demek ki açmayabileceği bir şeydir. İsterse yüzünü örtebilir. Mesela bir yerden giderken beni kimse tanımasın diye yüzünü örtebilir. Örtmeyebilir de. Ya böyle onların yetkisinde mi ki dış elbisesi ve la yübdîne kelimesini kullansın Allah? Açmasınlar desin. Bakın görüyor musunuz? Nasıl saptırılıyor kelimeler. Saptırılıyor yani. Evet, yani bir de ayetleri ayetlerle açıkladığınız zaman hiç şüpheye yer kalıyor mu? Yani böyle mesela acaba falan diyeceğiniz bir şey kalıyor mu? Ya da buradan çıkıp da bir yere gittiğiniz zaman Abdülaziz Hoca böyle dedi mi dersiniz, yoksa şu ayetlerde böyle mi dersiniz? Abdülaziz Hoca'nın demesinin ne değeri var ya? O sizi kandırmak için de uğraşabilir. O tenkit ettiği kişilerin en tehlikelisi de olabilir değil mi? Ama ortada Allah'ın ayeti varsa o zaman o devre dışı kalır. Bitti. Ondan sonra ne diyor bakın? Sonra tekrar diyor. Ve la yubdine ziynetehunne illa li buvletihinne. O zaman elbiselerini kocalarına gösterebilir. Öyle mi olacak?
Yok.
Orada değişiyor mu?
İkinci ziynet küpe, bilezik, halhal gibi süs eşyaları.
Allah. Bak ikisi de ziynetehunne marifedir. Biri diğerinin aynısı olur şeyde Arapçada. Marife çünkü ikisi de yani bilinen şeyler. Yani Arap'ta biz Türkçe'de marife kelimesi yoktur da ama İngilizce'de var. The diye başlayan mesela kelimeler var ya. Şimdi bak zaten yukarıda söyledi. Bir gözüken kısım hariç açmasınlar. Bu herkes için. Ama ziynetlerini ne yapmasınlar? Göstermesinler. Kocaları, babaları, işte kocalarının babaları, oğulları, kocaların oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları ve kadın. Huyunu suyunu bildiği kadınlar dedi. Ondan sonra dedi ki bir de مَا مَلَكَتَ اِمَانُهُنَّ hakimi elleri altında bulunan esirler. Yani kendi hakimiyetlerine verilmiş olan esirlere de şey yapıyor. اَوِتْ تُفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا اَوِتْ تَابِينَ غَيْرِ اُلِّ الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ya da erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış olanlar da. Onlar da şey yapmaz. Yani ele bakan falan da denir şeyde. Artık da hani evlenme ümidi kalmamış kadınlarla ilgili olarak da Cenab-ı Hak özel bir takım hükümler veriyor. Bunu da erkek olarak söylüyor. Ondan sonra اَوِتْ تُفْلِ الَّذ۪ينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ kadınların edep yerlerinden henüz, onun henüz farkına varmayacakları çocuklar. Yani mesela şeyde bizim bir komşu, iki tane kardeş vardı. Ağabeyisi sinemaya gidiyormuş, eve geliyormuş. Orada gördüğü kadınların vücutlarını anlatıyormuş. Küçük kardeşi de bana geldi, dedi ki daha küçük. Ya ağabeyim böyle söylüyor. Ne böyle ya, aman. Şimdi o henüz buluğa ermemiş ya. Bilmiyor yani, çok rahatsız oluyormuş. Çünkü onun için fazla önemli değil ama ağabeyisi buluğa ermiş, o onun için farklı. Ben oradan hatırlıyorum ya, çocukken. Geldi bana şikayet etti yani ağabeyisini. Şimdi ben de çocuktum tabii o zaman. Evet, şimdi burada şey olarak bir gizlenen, bir açığa vurulan bir ziynet var, bir de gizlenen ziynet var. Kadının vücudunun tamamı ziynet dendi ya. Yani ayet-i kerimelerden gördük. Diyor ki Allah burada وَلَا يَضْرِبْنَ بِعَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ بِعَرْجُلِهِنَّ, ayaklarının böyle tamam diye böyle çaprazvari, ayaklarının işte bir şeyi, mesela şeylerin yürüyüşü vardır. Mankenlerin yürüyüşleri vardır. Bir ayağını böyle atar, bir ayağını böyle atar. Dans ederken ayakların yere konuş şekli vardır. İşte ayağın yanı konur, yöresi konur, vücut sağa eğilir, sola eğilir. Böylece vücudun güzelliğine ne yapar? Karşı tarafın dikkatini toparlar. İşte bunu da yapmasınlar diyor Allah. Çünkü vücudunu gizlemiş ama, vücudu açık değil ama, ne diyor? Li'uleme, bilinsin. Bak ben ne kadar böyle hareketli, ne kadar güzel vücudum var, anlayın. Örtülü ama işte falan. لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِ, ziynetlerinden gizledikleri kısım bilinsin diye. Peki buna ne diyorlar?
Bu وَلَا يَضْرِبْنَ بِعَرْجُلِهِنَّ ifadesini halhal olarak çevirmiş ve demiş ki bu ayaklarındaki halhalların işte sesini duyurmak için ayaklarını yere vurmasınlar diyor. Ve şöyle yorum yapıyor. Allah-u Teala bunu bile önemsiyor ve bunun altını çiziyorsa, kadının asıl güzelliğini gösteren yüzün örtülmemesi düşünülebilir mi diyor.
Peki hal hiç gördünüz mü şeylerde görmüşsünüz televizyonlarda, şurada burada. Hal gizlenir mi? Ayakkabının üstüne kadar inmiyor mu? Yani bunu gizledikleri ziynet diye tanımlama imkanı var mı? Halbuki kendi ziynetleri diyor. Gene ziynetihinle ifadesi koyuyor. Kendi ziynet, vücutlarından gizledikleri kısım. Sonra bakın öyle ifadeler şey yapılıyor ki, bu ayetler yeryüzündeki bütün kadınları içerdiği halde tutuyor, efendim yok süs eşyası diyerek, süs eşyası takan kadınlar. Ya kardeşim, bir kadın süs eşyası taksa bile 24 saat bunu takmaz. Bazı zamanlarda bunu yanına almaz. Bazı zamanlarda takar, bazı zamanlarda takmaz. Ama bu ayetler her zaman ve her kadın için geçerlidir. Süs eşyası olan için de, olmayan için de geçerlidir. Dolayısıyla ziynetehunne diyorsa ayet, öyle anlam vermek lazım. Şimdi görüyor musunuz? Bakın, kadınları kendi istedikleri gibi yapmak için neler yapıyorlar? Ondan sonra da hayatı kadına zehir ediyorlar. E peki sen hayatı kadına zehir edersen, kadın da sana zehir eder. Kadın da sana zehir eder. Ve mutlu ailede olmaz. Ben bizim köyden hatırlıyorum. Birisi evlenir, getirir karısını böyle tutar kolundan, annesine babasına doğru şey yapar. Size köle getirmişim der. Ve bu iyi bir evlat olarak adlandırılır. Eşimiz bütün bunları siz kabul ettiğiniz ama zaten köleden başka bir şey olmuyor. Köleden daha aşağı bir seviyeye indirmiş oluyorsunuz. Hatta şu şey var, hani kadının boşama hakkı elinden alınıyor ya, şeyde, fıkıhta, Kur'an-ı Kerim çok açıkça vermiş. Allah'ın koyduğu sınırlar, sakın ha bu sınırları aşmayın demiş. Resulullah uygulamış, ashab uygulamış ama bunlar kadının boşama hakkını elinden almıştır. Onun yerine tutmuşlar, hul'u diye yeni bir sistem vermişler. Neymiş efendim? Hul'u ceketi çıkarmak, elbiseyi çıkarmak gibi. Peki ben şimdi kendim ceketimi çıkarırsam çıkarırım. Yoksa yani ceket kendiliğinden çıkar mı? Kadın erkeğin elbisesi güzel. Kadın erkekten ayrılmak isterse onun için ona belli bir mal ödeyecek. Ama son karar erkeğin. Çünkü elbise çıkarmazsam çıkarmam. Yahu kadın da erkeğin elbisesi. Niye ayetin bir tarafını görüp bir tarafını görmüyorsun? Aynı ayette ikisi de anlatılıyor. Onlar sizin için elbisesi, o siz onlar için elbisesiniz diyor. Ondan sonra kadının tek taraflı iradesiyle şeyini ortadan kaldıran da şeyin bu İbn-i Teymiye'nin aynen şöyle bir ifadesi var. Diyor ki hatta bir başka kişi de tutup şey yapabiliyor, gidiyor. Diyor ki hatta başıma gelmişti. Şu kadınlar pazarında iki tane esnaf arasında bir şey olmuş. Adam borcunu işte bir çek varmış. Zamanında ödeyememiş. Ödeyemeyince öbürü demiş ki tamam bu çekin borcunu ben ödenmiş kabul ederim ama bunun karşılığında karını hul edeceksin. Hul etmek yani karını üzerinden atacaksın. Yani ben parasını veriyorum, sen kadını ayıracaksın. O da tamam hul ettim demiş. Kadın haber yok. Kadın da akşam eşine bir ziyafet hazırlamış. Bir de duymuş ki ayrılmışız, bana geldiler. Mezheplerine bak, hangi mezhebe baksan tamam gitti. Ya kardeşim bu ne Allah aşkına? İbn Abidin İbn Abidin diyorum şey İbn Teymiye bunun için diyor ki hul diyor bir esiri hürriyetine kavuşturmak gibidir. Onun için bir esiri hürriyetine kavuşturmak isteyen kişinin o esiri yanında bulunduran kişiye para verdiği zaman esire sorması gerekmez. Onun için kadının bilmesine de lüzum yok diyor. Ama diyor, kadının esirden farkı var. Esir hürriyetine kavuştuğu an işi kendi eline alır ama kadın kendi eline alamaz. Hürriyeti babasının eline geçer diyor. Yani esir de değil. Görüyor musunuz? Evet, başka ne vardı? En önemli konuya giremedik. Çünkü yetmez. Ama ben kısa bir giriş yapayım o konuyla alakalı. Daha sonra şey yaparız. Ferç kelimesi, furuç. Şimdi burada ayette diyor ki bakın Nisa Nur suresinin 30. ayetinde diyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Mümin erkeklere söyle gözlerine hakim olsunlar. Yani bakışlarını kontrol altına tutsunlar. İster kadınlar olsun, ister başkalarına olsun fark etmez. وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ. Ferçlerini korusunlar. Şimdi ferçlerini korusunlar sözü, ferç kelimesinin anlamı Arapçada iki şey arasındaki boşluk anlamına, yani iki şey arasında bulunan şey anlamına geliyor. İnsan bedeniyle ilgili olan ferç de onun anlamı da şu, sözlükte kollarla bacaklar arasındaki bölüm. İstersen sen onu oku Yahya sözlükten.
Evet, bu geçen hafta himar kelimesini bakarken Lisan-ül Arap sözlüğünü göstermiştik. Bu İbn-i Manzur'un Arap dili sözlüğü. Burada bu ferç kelimesiyle alakalı da şu bilgiler veriliyor. Tabii kısaca söyleyeceğim yoksa madde çok uzun. Hani birinci mana olarak el farcu el halalu beyne şeyin. Yani iki şey arasındaki boşluk.
Yani iki şey arasında giren de.
Evet, o şekilde mana vermiş. Daha sonra tabii çeşitli türevlerini falan anlatırken bir de şunu söylüyor. El farcu ma beynel yedeyni ve ricleyni. Hani eller ve ayaklar arasında kalan bölgedir diyor el farç. Buraya denir.
Şimdi elleriniz arasında evet. Şey yaparsanız ben şöyle bir kalkayım ayağa. Şimdi Eller arası dediğimiz zaman işte şu bölge geliyor. Ayaklar arasında kalan dediğimiz zaman da ayakların arasında kalan sadece ön ve arka olur. O zaman şimdi ferçlerini korusunlar emri. Sadece ön ve yani alt kısım için, üst kısım için tamam. Sadece ön ve arka mı acaba?
Yani kelime sözlük anlamı olarak o var tabii.
O var.
Yani deniyor ki el farcu el avratu. Yani ferç avret demektir. Yani bu erkek için de aynı, kadın için de aynı. Yine başka bir anlamı vel farcu ismun li cem'i sevati'r ricali ven nisa'i vel fityani ve ma havaleyha. Yani bu şekilde diyor. Yani kadınların, erkeklerin, gençlerin işte avret bölgesini düşünün. Orası, oralar ve çevresine verilen isimdir diye de evet. Bir tanım yapmış.
Tamam. Neden çevresine diyor? Bak şimdi dedik, diyor ki bu ayet, iki tane ayet var. Şimdi burada kadınlara söyle ferçlerini korusunlar. Ferçler kelimesi üç. En az üç olur. Yani ön ve arka, üçüncüsü de iki kol arası olmuş olur. Peki sadece buraları korumak yeter mi? Yani aklınıza gelir. Hani az önce yüz gözükür mü gözükmez mi konusunda Cenab-ı Hak öyle açıklamalar yapmıştı ki hiç kimsenin itiraza imkanı yoktu, değil mi? O zaman bunun da açıklanmaya ihtiyacı var. Şimdi bakıyorsunuz ki Allah-u Teala bu korumanın da şeklini belirlemiş. Erkekler için muhsana, muhsin, kadınlar için de muhsana kelimesini kullanıyor. Muhsin, kendisini kale gibi koruyan. Şimdi sadece ön ve arkasını koruyan kendini kale gibi korumuş olur mu? Mesela bir eviniz var. Eviniz içine girdiğiniz zaman korunmuş olursunuz, değil mi yani? Dış etkenlerden. Peki kale gibi korunmuş olur musunuz? Kale ne olur? Kale evin etrafında ikinci bir şey yapar. Hatta orada onun içerisinde çarşınız olur, pazarınız olur, kalenin içerisinde caminiz olur, ne bileyim her şey olur. Mesela bugün sur kelimesi var şeyde. Mesela İstanbul'un surları var. İstanbul'u korumak için yapılmış çevresinde. Dolayısıyla şimdi şeyde muhsan ve muhsana dendiği zaman ki bu son derece önemli bir şeydir. Muhsin, kendisini kale gibi koruyan erkek. Muhsana, kale gibi korunmuş kadın demektir. Öyleyse bu sadece şey değil, hıfız değil yani. Bir de kale gibi korunmayı gerektiriyor. Kale evinizin içerisindesiniz ama bir de çepeçevre, çevrenizi koruyan bir şey var. Dolayısıyla şeyin ön ve arkanın ve işte bu iki kolun arasındaki bölgenin de kale gibi korunması gerekiyor. Yani karşı cins gayrimeşru bir yolla size karşı bir şey duyamıyor. Yani sizden bir olumlu cevap alacağı umudunu taşımamalıdır yani. Böylece bir korunma. Çünkü neslin korunması da ailenin korunması da bu açıdan son derece önemlidir. Ve şey de Kur'an-ı Kerim evlenmede Müslüman olma şartını koşmuyor. Ama kadının da erkeğin de kendisini kale gibi korumuş olma şartını koşuyor. Yani mesela şeyin 5. ayetini istersen oku.
Maide
suresini.
Evet, 5. surenin 5. ayeti. Cenab-ı Hak orada şöyle buyuruyor. El yevme uhille lekumut tayyibat. Bugün temiz olan şeyler size helal kılınmıştır. O ta'amul lezine utul kitabe hillun lekum. Daha önce kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helal. O ta'amukum hillun lehum. Onların, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Vel muhsanatu minel mu'minati. Mümin kadınlardan muhsana olanlar, yani kendisini işte hocamın ifade ettiği gibi kale gibi korumuş olanlar size helaldir. Başka? وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce kendilerine kitap verdiğimiz işte Yahudi, Hristiyanlar olabilir. Onların kadınlarından yine namuslu olup kendilerini kale gibi korumuş olanları da size helaldir.
Ya bak din farkı var ama kale gibi koruma meselesi çok önemli.
O şartla helaldir. Bu kadınlarla ilgili olan şart, şimdi erkekle ilgili olan şart geliyor. اِذَا اَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Mehirlerini kendilerine verdiğiniz ve bir de muhsinine ve siz de kendiniz namuslu olmak kaydıyla ama. Yani sadece kadın öyle olmayacak, sen de öyle olacaksın. Kendini korumuş olacaksın. Gayra müsafihin, işte zinaya yönelmemiş olacaksınız. Ve la müttehzi ehden, gizli dostlar da tutmamış olacaksınız. Bu şartlarda o kadınlar da size, siz de onlara helal olursunuz.
Aynı şartlar kadınlar için de erkekler için de geçerli. Bir de şu var. Hadi bu erkek diyor ki ehli kitabın namuslu kadınları. Peki kadın için var mı? Onun için mesela Nur suresinin işte bu üzerinde bulunduğumuz surenin ikinci ayeti miydi? Evet. Üçüncü ayet.
Evet, Nur suresi, bu da 24. sure, bugünkü esas ders konumuzun olduğu sure. Onun 3. ayeti de, ya biliyorsunuz baştan itibaren bu zinayla ilgili hükümler anlatılıyor burada. 3. ayette buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Ezzani, zina yapan erkek, yani bu tabi bir kere zina yapıp tevbe eden olmayacak. Aşağıda ayet bunu ifade ediyor. Yani burada sürekli bu işi yapıp duran, bundan hiç gocunmayan, yani ne var canım yani bunda da deyip ya bu fiili adet haline getirmiş olan erkekler.
Ya yok bir kere de yapmış olabilir de normal yani, karşı. Yani evet, tevbe hani etme meselesi hariç.
Evet.
Tevbe öncesini anlatıyor burada. Tevbe edip de durumunu düzeltirse hariç. Başka.
Evet. O 5. ayet onu söyleyecek. O yüzden ben öyle söyledim. Hı-hı. İşte bu şekilde olan bir zinakar erkek var ya. La yenkihu o nikahlayamaz. Hiçbir kadını illa ancak zaniyeten kendisi gibi zinakar bir kadını ancak nikahlayabilir. Ev müşriketen yahut da müşrik bir kadını nikahlayabilir.
Yani mümin olan namuslu kadınla zina eden erkeğin nikahı olmaz.
Evet, ayet söyleyecek bunu zaten. Evet. Ve zaniyetu zina yapan kadın da aynı şekilde la yenkihuha onu nikahlamaz illa ancak zanin ev müşrik. Kendisi gibi zina eden bir erkek veya müşrik bir erkek ancak onu nikahlayabilir.
Bu zina eden kadın mümin mi? Mümin olmasa böyle bir hüküm olmaz. Demek ki müşrikle evlenebiliyormuş.
Sonra bu ikisi de zina eden erkekle zina eden kadın da وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Bunlar diğer müminlere haram kılınmıştır. Yani zina etmemiş olan, namuslu, biraz önceki ayette ifade edilen muhsin ve muhsanat olan kadınlarla erkekler ancak birbirleriyle evlenebilir. Bunlar böyle müminlere haram kılınmıştır buyuruyor Allah.
Bir de şu vardır. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde zina etmeyin diye bir emir yoktur. Nedir emir?
Zinaya yaklaşmayın.
Zinaya yaklaşmayın.
Daha bir adım ötesi.
Onun için işte o koruma çemberi var ya, kale gibi koruma olayı. Yani yaklaşma, karşı tarafın o korumasını yırtabilirsin, sen kendi korumanda yaklaşmayacaksın. Şey olmaz yani. Evet. O da şeydeydi. Ahzab suresi.
Ne takramı zina.
İnne kâne fâhişeten ve sâesilî. İsra suresinde de var. Aha. Başka yerde de var.
Enam'da da var. Hepsinde
hı-hı
var.
Evet.
Evet. İsra suresinin 32. ayeti. Yani bir tanesi tabii. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Çünkü bu açık bir fuhuştur ve ne kötü bir yoldur buyuruyor tamam. Cenab-ı Hak.
Dolayısıyla yani zina etmeyin yok, zinaya yaklaşmayın var. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman namuslarını koruyan erkekler, kadınlar diye tercüme edilir ayeti, mealler. Şimdi siz mesela az önceki ayeti okuyalım. Bak buradan mealden okuyayım ben size. Diyor ki bu mealde mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ne anlarsınız ırzlarını korusunlar da? Başkasıyla cinsel ilişkiye girmesinler diyor. Ondan sonra mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ızlarını korusunlar. Ya bu ızlarını koruma değil ki bu ayet. Ferçlerini, elle ayak arası ve iki el arası, iki ayak arası olan kısımdır. Ferçlerini korusunlar. Peki korumayı nasıl olacağını da öbür ayetler anlatıyor. Kale gibi koruyacaksın. Dolayısıyla efendim ben, yani çok affedersiniz, bir tane bant ön tarafa, bir tane de arka tarafa yapıştır yürü. Ya diyebilir birisi, yani öyle sen böyle diyorsan. Halbuki Allah kale gibi koruyacaksın dendiği zaman onun çevresinde koruma mecburiyeti ortaya çıkar. O zaman dolayısıyla göbekle diz kapağı arası boşuna söylenmiş değil. Hadis-i şerifte de Resulullah bunu boşuna ifade etmiyor yani. Ondan sonra iki kolun arası, işte göğüsler, sırt ve şey girer işin içerisine. Ha, bunun bir takım istisnai durumları var. Daha ayrıntılı şeyleri var. Onu inşallah başka bir derste. Çünkü bu şey ferçler ifadesi az önce de söyledim. En az üçtür. Bir kere onu hiç unutmayalım. Fıruç geçtiği için, şu Arap dilinde böyle bir işte ön arka, ki o da şey gibi korunması dendiği zaman, kale gibi korunması dendiği zaman tabii onun çevresi de mecburen devreye girer. İşte burada el-ayn'da okudun değil mi? Yani çevreyi de koruması gerektiğini sözlük olarak da Araplar ifade etmişler. Ki zaten mantık da odur. Kollar arası kısım da var. Orada da şey var. Oranın da korunması lazım. O zaman demek ki yani bir kız, kadın göğüslerini annesine, kardeşine falan gösteremez. Yani bunlar da o işin içerisine girmiş oluyor ama şimdi artık dersimiz bitti. Vakit tamamlandığı için bunu belki başka bir derste yapmak gerekebilir. Böylece sonuç bir, net bir şekilde gördük. Hımar, Arap dilinde sadece kadının başörtüsüdür. Başa vurulur. Mutlaka yakalarda kapatması lazım. Cilbap, yine Arap dilinde hımardan büyük. Göğsü kapatan, üst tarafı kapatan büyükçe başörtüsüdür. O da Ahzab 59'da daha iyi olur ifadesiyle anlatılmıştır. Bu ne demek? Sadece boynunu kapatırsan örtünmüş sayılırsın ama göğüs kısmını da kapatacak şekilde daha büyük bir şey yaparsan bu daha iyi olur diyor Allah-u Teala. O zaman başı örtmek Allah'ın emridir. Yani kadınlar için başı ve boyunları örtmek. Ama göğüs kısmının üstünde kapatacak şekilde daha büyük bir başörtüsü yaparsa bu daha güzel olur. Böylece bunu şey yapmış olduk. Ve şeyde füruç da namusu koruma değil. Zaten yaklaşmayı yasaklıyor Allah-u Teala korumadan daha önce. Yani şimdi bir benzin deposuna girdiğin zaman ateş yakmayın diye bir uyarı olur mu orada? Ateşte yaklaşmayındır değil mi? Yaktığın zaman zaten her şey bitmiş olur. Dolayısıyla zinaya yaklaşmayın diyor Allah-u Teala. İşte burada onlara dikkat edelim. Ve ilgili ayetlerinde okuduk. Yüzün gözükmesi, ellerin gözükmesi, işte ayakların falan zaten abdest alacak. Onu daha sonra belki ayrı bir derste anlatmak gerekir. Böylece bugünkü dersimize bitirmiş olduk. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.